Ayrım 27.
Ya ileride de anlaşılmazsa, ya gerçek bir beceriksizlikse? Zaten sen bilemeyeceksin bütün bunları. Endişe etme oğlum Hikmet. Hikmet biraz düşündü. Oyunun sonunda Mills evlensin Monica ile albayım dedi sonunda. Çünkü susup beklemesini bilenler kazanır. Şiliki de savaşta öldürmekten vazgeçelim. Zaten eninde sonunda aklını kaybedecektir. Bu gerilime daha fazla dayanamaz. Eskiden böyle kocalar düelloda filan ölürdü. Ben buna benzer bir film görmüştüm. Şimdi kılıcın yerini ruh hastalıkları aldığı için bu çeşit ölümleri tasvir etmek biraz teknik bilgiyi gerektiriyor. Şilik'in akıl hastanesindeki yaşantısını da anlatalım mı albayım? Hüsamettin Bey elini tahtaya vurdu. Oraya girmiş gibi konuşuyorsun Hikmet. Girmesine girerim de albayım, çıkması zor olur diye korkuyorum. Bugünün doktorları insanın delirdiğini çok kolay kabul ediyorlar da iyileştiğine inanmakta biraz nazlanıyorlar. Bu akıl hastanesi turnikeye benziyor albayım. Hani tren istasyonlarında var ya. Şilik'e fazla ehemmiyet vermiyorsun diye itirazda bulundu Hüsamettin albay. Benim bildiğim böyle bir girişten sonra piyesin kahramanı hain olur. Piyesin kahramanı insanlıktı albayım. Geçen gün Bilge ile kavgamızdan sonra öldü. İnsanlığın ölümüne ve karısı hakkında duyduğu kuşkuların baskısına dayanamayan Şilik de bir gün karısını öldürdüğü kuruntusuna kapılarak en yakın polis karakoluna teslim olur. Onun sözlerinden pek bir şey anlamayan komiser kendisini bir polis refakatinde emniyete gönderir. Tarihin sesi söylüyor bunları albayım. Bu tarih de günlük zabıta vakalarına kadar düştü diyerek memnuniyetsizliğini belirtti albay. Polis memuru. Telaş ve heyecan içinde komiserin odasına girer. Kapıda general kılığında bir deli var komiserim. Komiser yerinden fırlar. Eyvah! Akıl hastanesinden kaçıp da bir generali öldürmüş olmasın? Nereden anladın deli olduğunu? Polis memuru. İfadesini aldım da komiserim. Komiser. İfadesinin neresinden anladın? Deli olduğunu itiraf mı etti? Polis memuru. Tam tersine komiserim. Ben durumundan şüphelenip biraz sıkıştırınca akıl hastası olduğunu inkar etti. Bir dergide okumuştum komiserim. Akıl hastaları bir türlü kabul etmezlermiş hasta olduklarını. Komiser, adı neymiş? Polis memuru. General Gustav Schlick olduğunu ileri sürüyor komiserim. Komiser, ifadesinin neresinden şüphelendin? Polis memuru. Karısını öldürdüğünü söylüyordu. Komiser, bunda ne var şüphelenecek? Polis memuru. Karısını yıllardır her gün öldürdüğünü söyledi komiserim. Cinayeti ikiye ayırdı. O kısmını pek anlamadım. Bazı işkencelerden de bahsetti. Bunları yapacak bir insana benzemiyor. Hele bir cümlesi çok garip. Austerlitz Savaşı sırasında hayalinde karısını aşığıyla birlikte yakalamış ve ikisini de kafasında kurşuna dizmiş. Komiser, kimin kafasında? Polis memuru. Kendi kafasında efendim. Bu yüzden kafatasında iki delik olduğunu ileri sürdü. Fakat ben ısrar edince delikleri göstermedi, evde unuttuğunu söyledi. Komiser, saçmalama. Polis memuru, kendisi saçmaladı komiserim. Bu sözlerine inanırsam daha başka itiraflarda bulunacağını söyledi. Bugünlerde sözlerine inanacak yakın bir dost bulmakta güçlük çekiyormuş. İçimdekileri anlatabilecek birini bulsaydım belki de bu cinayetleri işlemezdim dedi. Yalnızlıktan bu duruma gelmiş. Komiser, karısını gerçekten öldürmüş mü? Polis memuru, ona belli etmeden araştırma için bir arkadaşımı gönderdim efendim. Şilik ailesi çok yakında oturuyormuş. Karısının sağ olduğunu öğrendik. Komiser, suçluyu buraya getirin. Polis memuru çıkar. Şilik'le birlikte döner. Şilik, bugünlerde çok dalgın oldum da efendim, her şeyi birbirine karıştırıyorum. Sizinle daha önce görüşmüş müydük? Komiser, sanmıyorum efendim, yer gösterir. Buyurun oturun. Şilik, teşekkür ederim. Oturur. İnsan cani de olsa ona saygı gösterilmeli değil mi? Çünkü efendim insan cani olunca kendine saygısını kaybediyor. Daha doğrusu kendine saygısını kaybedince cani oluyor. Ona bu saygıyı, kendine saygıyı demek istiyorum. Kazandırmak için adalet ona karşı özenle davranmalı. İster karakolda olsun, ister hapishanede bir yer göstermeli. Bana bu yeri gösterdiğiniz için size tekrar teşekkür ederim. Ben de buna karşılık itiraf ediyorum işte. Önce fincanları tepsinin üstünde devamlı takırdatan uşağımı öldürdüm. Sonra bahçeye çöp döken ve kötü piyano çalan komşum Adolf Meyer'in canına kıydım. Komiser biraz çekingen, memur arkadaş biraz önce bazı cinayetleri kafanızda işlediğini söylemişti. Acaba bunlar da o cinsten olamaz mı efendim? Schlick birden kızar. Böyle bir şey bahis konusu değil efendim. Sonra, siz iyi bir Hristiyan değil misiniz yoksa? Komiser, anlayamadım efendim. Schlick emir verir gibi. İsa'nın sözlerini hatırlayın. Ben size derim ki, eğer bir insan kadının birine arzuyla bakarsa, kalbinde zinayı zaten işlemiştir. Cezası da göz çıkarma. Kanunda bir madde vardır sanıyorum. Komiser, sanmıyorum efendim. Schlick, bundan sonra konulmalı o halde. Ceza kanunumuzda büyük boşluklar var. İsa ölelene kadar oluyor, demek hala bir tedbir alınmamış. Başını ellerinin arasına alır. Ne kadar çok insana içerliyorum bir bilseniz. Kötüyüm ben, suçluyum. Komiser içini çeker. Buraya gelenlerin hepsi sizin kadar suçlu olsa bulunmaz bir nimet olurdu benim için. Schlick, siz suçların insanda nasıl geliştiğini bilemezsiniz. Her gün yüzlerce küçük suç. Hele insan bunların cezasız kaldığını gördükçe, insanların karşısında suçlu olduğunuzu bile bile onlara iyi davranmak, onların sizi iyi sanmasına göz yummak. Ayağa kalkar. Komiser bey, ben kararımı verdim. İlgili makamların yardımını rica ediyorum. Bütün gün evde oturup adaletin gelmesini beklemekten usandım. Ben önce davranmak istiyorum. Bir gün nasıl olsa geleceklerini bildikten sonra durur düşünür. Acaba gerçek ceza bu mudur dersiniz? Komiser, anlayamadım efendim. Schlick üzgün, anlatması çok güç. Size bazı kitaplar vermem gerek, bazılarını da ayrıca tartışmak. Hayır, özür dilerim, vaktim yok. Muameleye geçelim. Hüsamettin Bey, ben yapılacak bir muamele görmüyorum diyerek Hikmet'in sözünü kesti. Sizin de bazı kitaplar okumanız gerekiyor albayım dedi Hikmet. Utanmaz diyerek Hikmet'in sırtına vurdu Hüsamettin Bey. Asıl senin hakkında muamele yapılmalı. Yapılmadığını ne biliyorsunuz albayım? Herkes Schlick gibi önceden tedbir almaz. Bir bakıma kurnazlık yapıyor karakola gitmekle. Cezasının bir kısmı affa uğrayabilir. Ayrıca Schlick bir bakıma talihlidir. Kafasını bir yere sapladığı için dar bölge suçları işlediğini sanıyor. Bir de bilmediği, farkına varmadığı suçların hesabını vermeye kalksaydı o zaman gününü görürdü. Hüsamettin Bey çenesini kaşıdı. Boşuna uğraşma dedi. Bu yaştan sonra benim aklımı karıştıramazsın. Hikmet albayın son sözlerini duymamış gibi yaptı. Durum gittikçe karışıyor albayım. İçini çekti. Her geçen gün yeni suçlar öğreniyor insan. Okudukça, düşündükçe, yeni insanlar tanıdıkça sadece günahlarının arttığını hissediyor. Albay kızdı. Ben de günahımı sokuyorum seni. Hikmet başını salladı. Hayata bu gecekonduda başlasaydım bile, eski günahlarımın altından kalkmış olsaydım bile, gene hiçbir şey değişmezdi. Oysa kendi kendime söz vermiştim, bu sefer başka olacak demiştim. Ne talimler yapmıştım. Kendini unutma, kendini unutma, düşün. Karşındakine kapılma. Önce duymamış gibi yap, acelesi yok. Bazı şeylerde bırak kaçsın. Yeni bir ülkedesin, fırsatı kaçırma. Hayat talimlere benzemiyor albayım. Gerçek mermiler insanı yaralıyor. Haha. Bütün cephelerde yenilgiye uğrasaydım kolaydı albayım diye sözlerine devam etti bir süre sustuktan sonra. Beklemediğim yardımlar aldım albayım, yani ihanete uğradım. Albay dayanamadı. Saçmalama Hikmet. Harp ilminin kaidelerini hiçe sayıyorsun oğlum. İnsan hayatı tek bir muharebenin neticelerine göre kıymetlendirilemez. Durdu. Evet, sen kıymetlendirme safhasında hataya düşüyorsun. Hikmet başını salladı. Alışılmış değerlendirmelere göre ben bir hiçim albayım. Ölçülerimi kendim getirmek zorundayım bu nedenle. Zayıflık adlı bir kuvvet birimi yokmuş albayım, öyle söylediler. Ben de suyu ve elektriği olan bu gecekonduya kaçtım. Ayağa kalktı. Sizin ve çevrenizdekilerin değerini anladım. Sizleri dünyaya tanıtmak istiyorum albayım. Ne yaman bir topluluk olduğumuzu herkesin huzurunda göstermek istiyorum. küçük burjuvalara ömürleri boyunca bir daha unutamayacakları bir heyecan kasırgası, bir duygu gösterisi yaşatmak istiyorum. İstiyorum ki bu oyunu seyrettikten sonra çocuklarını son derece rahat ve yaylı bebek arabalarında park yolları boyunca gezdiren bütün mutlu, genç ve diri çiftlerden, emekli ikramiyesini ne yapacağını düşünen ak saçlı cimri ihtiyar karı kocalara kadar her çeşit kusura bakmayın geç kaldım müsaade edin geçelimler, artık hiçbir dilenciye sadaka vermeden geçemesin. Fakat biliyorum ki iyi bir tanıtma yapılmadıkça kimse bu gösteriyi seyretmeye ve maddi manevi çıkarı olmadıkça bir bilet almaya yanaşmayacaktır. Büyük mantıkçılar ve apartman kapıcıları diyebilirler ki eserini geleceğin akıntısına bırak. Ne var ki albayım, oyuncular hayatları içinde anlaşılmak ve beğenilmek ve büyük kütlenin ilgisini görmek zorundadırlar. Hiçbir oyuncu ömrünü tavan arasında geçiremez. Beni de zaman zaman çileden çıkaran işte budur. Halkın bana karşı gösterdiği ilgisizliktir. Arada dayanamayarak özel temsiller vermemin başlıca nedeni budur. Bu neden de beni gittikçe harap bir duruma düşürmektedir. Oda tiyatrosunun oyunları havasız bir yerde sahneye konulmaktadır ve bütün piyesler tek bir kahramanın omuzlarına yüklenmektedir. Sizlerin de bu oyuna katılmanızı sağlamak için yaptığım baskı bu nedenle bağışlanmalıdır. Bilge'ye anlatmak istediğim bundan başka bir şey değildir. Böyle ağır bir sorumluluk isteyen bir oyunun kahramanları da elbette gözlerini kırpmamalıdır albayım. Bütün gereksiz ayrıntılar ayıklanmalıdır. Bir dakika, yemek yanıyor. Şu pencereyi açar mısın? Kibriti versene. Kapı çalınıyor. Beni seviyor musun? Çöpü kapıya bırak. Bir yere kadar gitmek zorundayım. Geldin mi? Dün öyle demiştin, bugün böyle dedin. Vaktim olmadı. Dikkat et, vazoya çarpacaksın. Beni sevmiyorsun. Ben sadece hatırlatıyorum. Kaç gündür iyi değilim, onun için mektup yazamadım. Onu elinden bırak. Şimdi olmaz. Ben senin gibi değilim. Radyoyu kapar mısın? Yapmak zorundayım. Bütün gün bunu mu dinleyeceğiz? Bir dakika, bak ne çalıyor. Bir dakika, karşıdan otobüs geliyor. Bir dakika, çorabımı düzeltmek zorundayım. Bir dakika, hemen geliyorum. Seni dinliyorum. Bir dakika, yardım eder misin? Ucundan tut. Öyle değil, canım istemiyor. Yarın sabah unutma. Sen bırak, ben yaparım. Sözünü unutma. Bize bakıyorlar. Elim değmedi. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bir dakika, gelir misin? Ben de aslında senin gibiyim. Neden öyle söylüyorsun? Sana anlatmak zor. Çok isterdim. Hayır, hayır, hayır ve benzeri sözlere bu nedenle yer yoktur albayım. Yorulmuştu. Bu ayrıntılardan yoruluyorum diye yakındı. Ondan sonra da asıl meselelerde suç işliyorum. Bunlar konuşulmazsa hayat olmaz diyorlar bana. Kim bilir, belki bunlar konuşulmasaydı, belki hayat olmasaydı ben de kendimi gösterme fırsatını bulurdum. Herkes hakkında kötü şeyler hissetmezdim. Sevgi gözleriyle konuşurdu albayım. Bilge de saçma kelimelerle konuşuyor. Ona bağırdım albayım, saçmalama dedim. Ne yaptı ki diye sordu Hüsamettin Bey. Saçmaladı albayım, daha ne yapsın? Akıllı uslu gidiyor, sonra bir yerde saçmalıyor albayım. Yani bana karşı çıkıyor. Kendine göre düşünceleri varmış. Ben seni bunun için mi tuttum diyorum ona. Havada yumruğunu salladı. Hepinize göstereceğim. Bir köle tutacağım kendime. İnsan hakları falan vız gelir bana. Ulan köle diyeceğim. Ben Napolyon muyum? Napolyonsun generalim diyecek. Yalan söyleme köle diyeceğim, değilim. Napolyonsun diye tutturacak, burnumdan getirecek. Değilim diye tepineceğim, sen aşağılık bir kölesin. Napolyon'dan ne anlarsın diye hakaret edeceğim ona. Canını çıkaracağım, evden kovacağım, gene direnecek, senin gibi Napolyon görmedim diye. İşte diyecek, şöyle şöylesin. Napolyon'dan daha üstünsün. Asla kabul etmeyeceğim, fakat onu da Napolyon olduğum düşüncesinden vazgeçiremeyeceğim. Ne yapsam fayda etmeyecek. Fakat bir de sonunda bakarsa ve peki Napolyon değilsin derse onu gerçekten kovacağım. Dünyada köle mi kalmadı? Benim gibi köle bulamazsın diye çırpınsın bakalım. Kölenin iyisi kötüsü olur mu? En iyi köle aslında en kötü köledir. Cahil olsun, zarar yok. Bir iki karşılık vermesini öğrenecek zaten. Nedir ki bu kadarcık bilgi? İngilizce biliyor musun köle diye soracağım. Yes diyecek, o kadar. Here I come, doğru mudur üstadım diyeceğim. Yes diyecek. Bu kadar kolay işte. Bir araba söze ne ihtiyaç var? Cahil olursa üstelik aptalca övmesini de beceremez. Daha iyi. Ne oyunlar yazılır böyle bir köleyle albayım, değil mi? Cinsiyeti bile olmaz böyle bir kölenin. Erkekçe bir ilişki istemediğim zaman hemen kadın oluverir. Napolyon bile olur istediğim zaman. Bana bak Napolyon derim ona, sende iş yok. Haklısınız az teğmenim diye karşılık vermez mi? Çok eğleneceğiz albayım. Hüsamettin Bey içini çekti. Sakın kimseyle böyle bir oyun oynama oğlum dedi. Onun köle olduğunu bildikten sonra ne zevk alacaksın bu işten? Anlamıyorsunuz ki. Öyle olmadığına inandıracak beni. İnsan kolay inanır kölelere. Ben de bir zamanlar kölelik yaptım albayım. Çok başarılıydım. Ücretim az geldiği için ayrılmak zorunda kaldım. Sonra da başka ekmek kapısı bulamadım. Gerçek köleleri çok iyi bilirim bu yüzden. Kimse beni kandıramaz bu konuda. Fakat yorucu bir iştir albayım. Herkes beceremez. Biraz önce saydığım gereksiz ayrıntılardan kurtulmuş gerçek bir köle bulmak, gerçek bir arkadaş bulmak kadar zordur. Tabii ben arkadaş istemiyorum, köle istiyorum albayım. Hüsamettin Bey sordu. Gustav Schlick'i karakolda bırakacak mısın? Hikmet yüzünü buruşturdu. Biraz da kendi kaderini tek başına yaşasın albayım. Kendine bir köle bulamadığı için bu durumlara düşen bir zavallıyla daha fazla uğraşamam. Tanımadığımız daha milyonlarca insan var acı çeken. Hangisinin kaderini değiştirmek elimizde? Hikmet bir süre kağıtları inceledi, bazı düzeltmeler yaptı, sonra başını kaldırdı. Daha önce de söylemiş olduğum gibi Monica Mills'le evleniyor. Bu İngiliz'de hiç konuşmadığı için olay hakkında neler hissettiğini yazmak güç. Bilge İngilizlerden yana olduğu için bu düşüncemi de kabul etmez tabii. Birden yerinden fırladı. Onu şimdi size getireceğim albayım. Dur oğlum, nereye gidiyorsun diye telaşlandı Hüsamettin Bey. Albayla çok tanışmak istiyorum diye tutturmuştu. Daha sırası değil demiştim ona. Öyle birden olmaz demiştim. Gelsin albayım. Siz dairenize çekilirsiniz, biz de size gece yatısına geliriz. Temiz çarşaf var mı albayım? Hüsamettin Bey kızdı. Gece yatısıyla oyun olur mu? Oyun değil, ciddiye albayım. İnsanlarımızın en sevdiği birlikte bulunma yollarından biridir. Ben yerde de yatarım albayım. Bilge'ye de söylerim, geceliğini getirir. Daha başkalarını da çağırırız. Ailece hep birlikte geliriz. İktisatçılara göre bizim geri kalmamızın ve İngilizlerin ilerlemesinin nedeni onların gece yatısından vazgeçmeleriymiş. Saçmalama dedi albay. Bir dakika albayım, biraz düşünebilir miyim? Hay Allah dedi Hüsamettin Bey ve Hikmet'in düşünmesini bekledi. Tamam albayım, şöyle diyorlar. 18. yüzyıl sanayi devrimiyle birlikte gece yatısı adeti de kalkmış. Çünkü derebeyliğin zayıflamasıyla toprağa bağlı köylüler ucuz emek olarak şehirlere akın etmeye başlayınca şehirdeki akrabaları onları yatıracak yer bulamaz olmuşlar. Sanayi burjuvası da öte yandan bu emekçilerin daha bir iş bulmadan akraba ve dost evlerinde gece yatısında kalmalarını ücretlerin yükselmesi bakımından sakıncalı görmüş. Şöyle ki, gece yatısına kalan ve dolayısıyla yiyeceğini de aynı yerden bir dereceye kadar sağlayan bir misafir, iş bulmadan uzun süre dayanabiliyor ve böylece ücretlerin düşük tutulması mümkün olmuyormuş. Bunun üzerine bazı ahlakçı düşünürler, gece yatısının kutsal aile düzenine aykırı olduğunu ve doğacak çocukların nüfus kaydı bakımından bazı güçlükler çıkaracağını ileri sürmüşler. Hükümet de bir bildiri yayımlayarak sağlık bakımından sakıncalı olduğu gerekçesiyle bir evde gece yatısına ancak 3 kişinin kalabileceğini, geri kalanların düzeltme evlerine gönderilerek delilerle birlikte zorla çalıştırılacağını ilan etmiş. Ayrıca sanayicilerin baskısıyla yatak, yorgan, çarşaf, yastık, karyola, somya ve benzeri mamullere büyük ölçüde zam yapılmış. Gece yarıları evlere baskınlar yapılarak misafirler yatak ve yorganlarıyla birlikte toplatılmış. Bu konuda bir araştırma yapan William Astley Sheet'in bir raporuna göre 1753 Ocak ayında yalnız Essat End ve Hangers Lane'de 4248 yatakla 11376 çeşitli misafir, kadın, erkek ve çocuk yakalanmış. Şiit, yatak sayısının misafirlere oranla az oluşunu, bir yatakta ortalama 3 kişinin yatmasına bağlıyorsa da, kanepe ve karşılıklı birleştirilmiş koltuklarda sabahlanmış olabileceğini ileri süren görüşlere de hak vermek mümkün. 11 yaşından küçük çocukların gece yatısı kısıtlaması dışında bırakılmasına ilişkin 1765 tarihli kararname de iktisatçılar tarafından şöyle yorumlanıyor. Aynı tarihte çıkarılan başka bir kararname ile bu yaştaki çocukların yapım evlerinde çalıştırılması yasaklanmış. Sosyal gözlemciler de İngiliz milletinde görülen aşırı bireyciliğin bu tarihten sonra kuvvetlendiğini ve gece yatısı yasağının insanlar arasında bir soğukluk yarattığını belirtiyorlar. Saat 5 çayının bu hasreti gidermek için icat edildiği söyleniyor. Bize gelince durum çok başkadır albayım. Biz her zaman çay içebiliriz. Yemeğin verdiği ağırlıkla koltukları serilince önce kahve, daha sonra çay içeriz. Göz kapakları uykudan ağırlaşan çocuklar, büyüklerin konuşmalarını dinlemeye can attıkları için bir türlü yatmak istemezler. Sen bizim Erkan'la yatarsın, yatak geniştir denir çocuklara. Büyüklere de yer yatağı serilir. Misafirin büyük oğlu da koridordaki somyada yatar. Bütün işlerimizi böyle düzenleyebilseydik albayım, gece yatısı adetimize rağmen gene de İngilizleri geçerdik. Böyle bir kalabalığı küçücük evimize sığdırdıktan sonra... Fakat bizim aile kalabalık değildir albayım. İsterseniz ölmüş yakınlarımı da getiririm. Rahmetli babam Hamit Bey, sizin sandık odanızda yatar albayım. İşten dönünce doğru buraya gelir. Berber çantasına benzeyen şişkin ve küçük bavuluna pijamalarını koyar, tıraş takımlarını alır. Hayır albayım, başka makinayla tıraş olmaz. Biliyorum gece yatısına gelen misafirlerin kendi eşyasını getirme hakkı yoktur. Fakat babam tıraş makinesiyle övünmelidir size. 42 yıllık makinesini göstermelidir. Annemin diktiği tıraş bezini boynuna takmalıdır. Evet, iki de kordonu vardır bu bezin. Annem de kanepede yatar. Çok çekmiş bir kadındır kendisi. Hiç kimseyi rahatsız etmez bu yüzden. Ölürken bile fazla mesele çıkarmamıştı. Babam da, hey gidi Hamit Bey, sanki onu seviyor gibiyim. Ben gidiyorum albayım. Görüyorsunuz uğramam gereken çok yer var. Siz fazla yemek yapmayın, ne bulursak yeriz biz. Yemeğe titiz değiliz. Gece yatısına meraklıyız. Kapıdan çıktı gitti.